Mesnevi Sohbetleri. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetleri başlıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Hazreti Mevlana buyuruyor ki 28. beyitte, her ki o ez hemzebani şod cuda, bi zeban şod gerçi daret sad neva. Konuştuğu dilden, kendi dilinden ayrı olan kimse, yüzlerce dil bilse de yine susmak zorunda kalır, susar. Düşünün ki bir adam 100 tane dil biliyor, karşısında ise onun bildiği 100 dilden birini bile bilmeyen bir insan var. O insana derdini anlatması, ifadeyi meram etmesi çok zordur. Hani meşhur hikayedir ya, Temelle Dursun Sultanahmet Camii'nde oturuyorlarmış avluda. Bir turist grubu gelmiş. İfadeyi meram edecekler. Bir şeyler söyleyecekler, soracaklar kendilerine. Sokulmuşlar. Demişler ki, "Do you speak English?" "Yok," demiş. "İngilizce bilmiyoruz." "French?" "Germany?" "Italy?" "Yok." Yürümüş turistler, bakmışlar ki 5 dil sormuşlar. 5'inden de anlaşabilecekleri bir muhatap yok karşılarında. Yürüyüp gidince turistler Temel Dursun'a dönmüş. "Ula Tursun," demiş, "20. asrı tamamladık. 21'e girdik. Bir dil, hele bir İngilizce öğrenmemiz lazım daha," demiş Dursun'a. Dursun dönmüş demiş ki, "Ula Temel," demiş, "adam," demiş, "beş yıl bili anlatamadı derdini. Sen bir yılda mı atacaksın onu?" demiş. Şimdi önemli olan tabii karşınızdakinin o dili bilmesi. Sizin bilmenize yetmiyor. Karşınızdaki sizin dilinizden anlıyorsa, sizin söylediklerinizden agah ise, onlara aşina ise, o zaman bildiğiniz dil işe yarıyor ve onun bilmediklerini de siz tamamlıyorsunuz. Ama bildiğiniz bütün diller karşınızdakinin meçhulü ise, o zaman siz yine lalu ebkam olmaya, susmaya mecbur kalıyorsunuz. Çünkü hatibi konuşturan muhatabıdır. Karşınızdaki söylediklerinizi ne kadar anlıyorsa, söylediğiniz sözler onun kulağına, yüreğine ve kalbine ne kadar ulaşıyorsa, sizi konuşturacak olan odur, diyor Hazreti Mevlana. Dinleyende kabiliyeti yoksa yapılacak olan bir şey yok tabii ki. Bu manada Yahya Efendi'ye, meşhur Şeyhülislam Yahya Efendi'ye izafe edilen bir beyit var. "Bilmeziz bir dil ki tuti gibi güftar eyleye, söyletir mi yok cihanda, bilmeziz söyler mi yok." Yani bilmiyoruz. Bülbül gibi, tuti gibi, tuti malum papağan demek Farsça'da, tuti gibi söz söyleyecek kimse kalmadı. Söyleten mi yok? Yani dinleyicilerden bir kusur var. Söyleyenler mi azaldı? Bilmiyorum, diyor Şeyhülislam Yahya. Yani konuşma seviyesinin yükselmesi için tabii hem konuşanların seviyesinin yükselmesi lazım. Hem de dinleyenlerin seviyesinin yükselmesi lazım. Seviye ne kadar yükselirse konuşulacak olan kelimeler, lafızlar da o kadar artar. Şimdi Türkçe 1890'lı yıllarda Red House yayın evinin çıkardığı Osmanlıca Türkçe lügatte 90 bin küsür kelime var. Bilenler görmüşlerdir. Osmanlı hurufatı ile basılmış. Karşılıkları İngilizce verilmiş bir lügat vardır. Red House diye. O lügatte toplam 90 bin küsür kelime var. Türkiye'de 20. asrın ilk çeyreğinden sonra veya ikinci çeyreğinde özellikle dilde saflaşma adıyla başlayan kelimeleri ayıklama faaliyeti sonucunda gelinen noktada 1946 yılında basılan Türk Dil Kurumu sözlüğünde dil zenginleşiyor tersten 90 bin kelimelik Türkçe 16 bine iniyor. Aynı yılda 1890'lı yıllarda İngilizce'deki kelime sayısı 125 bin, şu gün 300 bin kelime var İngilizce'de. Yani dile yapılan hizmeti görün. Onların yaptığını görün, bizim yaptığımızı görün. Hiçbir İngiliz'in aklına gelmiyor. Bu kelimenin kökeni Arapçadır, Farsçadır, Hintçedir veya Türkçedir. Bu kelimeyi biz atalım İngilizce'den, İngilizce'li öz olsun, tertemiz olsun. Aksine ne kadar kelime idhal edebilirsek ve bunu ne kadar kendi kültürümüze mal ederek idhal edebilirsek dilimiz o kadar zenginleşir. Bakınız 125 binden 300 bine iki kattan daha fazla artıyor. Bizde ise 90 binden 16 bine 15 binlere iniyor. Evet, yani kelime sayısının artması kültür seviyesini gösterir, gelişmişliği gösterir, azalması da takdir buyursunuz ki tersini gösterir. Dolayısıyla dili geliştirmek de kültürü geliştirmek demektir. Birikimi geliştirmek demektir. Bunu da ifade etmek lazım. Tabii bunu cümleyi mutezze olarak söyledikten sonra aslında söyleyecek sözün yerini ve mahallini bilmek manasında Mevlana bunları söylüyor. Yani kendi dilinden anlayan insanlar varsa sözünü insan söylemeli. Yoksa susmalı yerine göre diyor. Arapçada Türkçe'ye biraz Türkçe lafızlarda ilave edilmiş bir tekerleme vardır. Likulli makamin makal ve likulli makalin rical, ona Türkçe'de bile ve likulli ormanin çakal demişlerdir. Yani her makamda, her mevkide, her statüde söylenecek söz vardır. Ve her sözü de söyleyecek o sözün ustaları, ricali vardır. Her ormanın da çakalı vardır. Yani orada işte karnını doyuracak veya kendince akıllı edecek insanlar vardır. Ama önemli olan her sözü her yerde söylememek gerektiğidir. Anlayanlara söylemek gerektiğidir. Çünkü anlamayanlara söylediğiniz zaman sözü ayağa düşer, kadri kıymeti bilinmez. Yine Farsça'da bu manada şöyle bir deyim vardır. Her suhan vakti ve her nükte mekani idaret. Her sözün bir zamanı ve her nüktenin de bir yeri vardır. Yani yeri gelmeden espri olsun, nükte olsun diye nükte yapmak işi ayağa düşürmek olur. Yeri geldiği zaman, zamanı geldiği zaman nükteyi de, espriyi de, güzel ifadeyi de esirgememek, ama yeri değilse, anlamayanların arasında ise onu söylememek yine kelimenin ve mananın kadrine gösterilecek olan saygıdır. Henüz evliliğin mahremiyetlerinden anlamayan genç bir çocuğa evlilik ve mahremiyetleriyle ilgili şeyler söylemek bu türdendir. Evet, vakti gelince onun bunları bilmesi gerekir. Öğrenmesi gerekir ama henüz buluğ çağına gelmemiştir veya buluğ çağındadır henüz. Siz ona evlilik ve mahremiyetleri anlatırsanız ziyan etmiş olursunuz. Yani onun aklında olmayan şeyleri aklına düşünülerek kafasını karıştırmış olursunuz. Ama vakti geldiğinde söylemezseniz de o zaman eksik bırakmış olursunuz. Dolayısıyla herkese zamanı ne zamansa o sözü söylemek lazım. Eksiğini veya fazlasını değil. Yine Farsça'da güzel bir söz var. Zebani lalan hem maderi lalandan. Dilsizlerin dilinden anneleri anlar. Anneleri dilsiz yavruların ne demek istediğini işaretle anlarlar. Çünkü onlarla ihtilafları sebebiyle, oturup kalkmaları sebebiyle işaretlerin ne anlama geldiğini onlar anlar. Tabii dilsizler de kendi aralarında daha kolay anlaşır. Yani herkes birbirinin dilinden anlamak durumundadır. Şimdi zaman zaman haber televizyonlarında konuşma özürlü dilsizler için de haber programları yapılıyor işaretlerle. Onu biz anlamıyoruz. Ama o alfabeyi kullananlar, yani işaret alfabesini kullananlar gayet iyi anlıyor. Çünkü onların dili o. Bizim onu anlamaya kalkmamız abes olur. Ama bizim onlara da kendi dilimizle bir şeyler anlatmaya kalkmamız da yersiz olur. Yani herkese anladığı dilden hitap etmek gerekiyor. Çünkü dil gerçekten çok önemli bir anlaşma vesilesidir. Yine Mesnevi'de Mevlana şöyle bir hikaye anlatır. İşte bir Türk, bir Arap, bir Acem, bir Rum yolculuk ederlerken bir para bulurlar veya birisi kendilerine bir para verir armağan olarak. Bununla bir şeyler alırsınız der. Dört tane adam ve dördünün dili de ayrı ihtilafa düşerler. Biri der ki bu parayla biz engür alalım. Engür Farsça'da üzüm demektir. Türk der ki üzüm alalım olmaz. Arap hayır olmaz inep alalım. İnep de üzüm. Rum da istafil alalım der. İstafil de üzüm. Kavgaya tutuşurlar. Birbirlerinin dilini anlamadıkları için herkes kendi istediğinin olmasını ister. Fakat karşı tarafın dilini anlamadığı için kendi istediğini istemiyor zannederek kavga tutuşurlar. Nihayet dil bilen erbab-ı lisan birine ulaşırlar. Derler ki bizim problemimizi çöz. Anlaşamıyoruz. Bir para bulduk. Bununla ne alacağımız konusunda karara varamıyoruz. O dört dilde bilen adam sorar. Sen ne istiyorsun? Engür. Sen ne istiyorsun? İnep. Sen ne istiyorsun? Üzüm. Sen ne istiyorsun? İstafil. Siz dördünüz aynı şeyi istiyorsunuz ama dilleriniz farklı. Aynı dili konuşmuyorsunuz. Ondan anlaşamıyorsunuz. Aynı dili konuştuğunuz zaman bak anlaştınız. Hepiniz isteği meğer aynıymış diyor. Dolayısıyla dili bilmek, dilden anlamak, halden anlamak ve anlaşmak gerçekten çok önemli bir hadise. O yüzden olmasa ortada bir ehli lisan, sözü fehmeyleyemez kalır insan. Bu hadisede olduğu gibi insan ehli lisan birini bulamazsa, dil bilen birini bulamazsa meramını anlatamaz, maksadı anlayamaz, sözü fehmedemez, ortada kala kalır. Dolayısıyla dil bilmek gerekiyor. Tabii dil bilmekten kasıt elbette ortak bir dil bulmak ama aynı zamanda gönül dili bulmak, anlaşacak bir ortam bulmak, halden, makalden, sözden anlayacak ortak zeminler ve mekanlar oluşturmak bu manada önem arz ediyor. İnsanoğlu ne kadar irfan sahibi olursa olsun, bu sahip olduğu irfan ve marifeti anlayacak kişiler yoksa susmak zorunda kalır. Yani söylese, anlatsa bunları, karşısında dinleyecek insanlar yoksa susmak zorunda kalır. O zaman yine dilsiz gibi olur. İşte Mevlana bunu söylüyor. Kendi dilini anlayan birisini bulamazsa insan diyor, 100 bin dil bilse, yüzlerce dil bilse yine sakit olmak, susmak zorundadır. Önemli olan bir ortak dil bulmaktır, ortak dile ulaşmaktır. İnsanoğlu kendisine bir hemraz ve demsaz bulmak ister. Yani sırdaş bulmak ister. Halinden anlayan, demini, zamanını, gönlünü kendisiyle paylaşacak olan bir dost bulmak ister. Böyle bir dost bulur, böyle bir sırdaş bulur. Halinden anlayan bir insan bulursa, o zaman içini açar, derdini paylaşır ve mutlu olur. Çünkü bugün de çok güzel ifade ediliyor ki psikolojide, insanlar kendine empati yapan, yani kendisini konuşurken kendisini yerine koyan insanlarla daha kolay anlaşırlar. Yani ben seni anlıyorum, ben senin derdini yaşıyorum, ben senin sıkıntını bizatihi idrak ediyorum diyecek bir dost, bir gönül ararlar. Bunu bulunca da mutlu olurlar. Ama siz derdinizi söylerken o başka şeylerden bahsediyor ve sizi etkin olarak dinlemiyorsa, aynı dili konuşsanız bile gönül dilleriniz aynı demek değildir. Gönül dili aynı olduğu zaman ise bazen lafızlar bilinmese de minel kalbi ilel kalbi sebirun, kalpten kalbe yol vardır fehvasınca, insanlar çok kolay anlaşırlar ve paylaşırlar. Dolayısıyla sır, emanet ve bir şekilde dostluk ifade eden şeyler ancak emanet bilen, emanetin kadrinden anlayan kişilere söylenmeli. Ve birisi de size bir sır tevdi etmiş, gönlünü açmışsa onu da korumak gerekir diyor aynı zamanda Mevlana. Kimsenin sırrını başkasına açmamalı, çünkü bu güven meselesidir. Size sırrını açan insan güvenmiştir, sizin sadık bir insan olduğunuza inanmıştır ve sırrını size fahş etmiştir. Size onu başkasına açarsanız vebal olur. Allah Teala Hazretleri de اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah size emanetleri ancak ve ancak sahiplerine teslim etmenizi, onları yerine getirmenizi emreder buyuruyor. Ve bu sırlar için de böyledir, ehliyet için ve liyakat için de böyledir. Bir iş verilecek olan insanlar için de keza liyakatli olanı bulmak da önemlidir. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birlikte mecliste otururlarken Hazreti Ömer radıyallahu anh geliyor. Hazreti Ömer konuşulanları dinledim diyor. Tevhidden konuşuyorlardı, hikmetten konuşuyorlardı ama ben kendimi acem gibi hissettim. Yani hiç Arapça bilmeyen birisi gibi hissettim. Söylediklerinden bir şey anlamadım. Çünkü Resulullah Efendimizle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin konuşmaları, irfan ile, marifetle konuşmaları, tevhid üzere konuşmaları Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri tarafından sanki o konuyu hiç duymamış, ilk defa duyuyormuş gibi gelmiş ve ben kendimi acem gibi hissettim buyurmuştur. Demek ki herkesin anladığı, kavradığı ve kavrayabildiği bir seviye vardır. Herkese o seviyeye göre hitap etmek gerekiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu manada Hazreti Ebubekir'le konuştuğu farklı, Hazreti Ömer'le konuştuğu seviye elbette farklı. Vaka geçen hafta bahsettiğimiz gibi bütün ümmete tevdi ettiği şeriat dilinde fark yok. Ama bazı fazaille ilgili, bazı ilm-i hakaik ve dekaikle ilgili konularda ashabın seçkinlerine bazı sırlar tevdi etmiştir. Nitekim Huzeyfetül Yaman radıyallahu anh'a da münafıkların isimlerini tevdi etmiştir. Bu da ona emanet edilmiş bir sır olarak onunla beraber öbür tarafa gitmiştir. Sahabe-i kiram cenaze namazlarında o yüzden Huzeyfe'ye bakarlardı. Huzeyfe cenaze namazı kılıyorsa onlar da bu zatın münafık olmadığını, müminlerden olduğunu anlarlar ve cenaze namazına iştirak ederlerdi. Resulullah bunlar kendisine bildirdiği halde bir emanet olduğu için bunu ümmetin hepsine bildirmemiş, sadece Huzeyfe'ye bildirmişti. Evet, Türkçe bilen ama Çince bilmeyen Çinlilerin yanında iki yabancı gibi kalır. Aynı şekilde akıl ve fikir adamı kendini anlamayanlar yanında susmak zorunda kalır. Anlamayana söylenecek hikmetli söz, hasta kalpli olanın marazını artırmaktan başka bir işe yaramaz. Dolayısıyla sözü ehlinin yanında söylemek ve başkasının yanında uzatıp açmamak gerektiğini ifade ediyor Hazreti Mevlana. 29. beyte gelince değerli dostlar, Hazreti Mevlana burada da hikmetli şeyler söylemeye devam ediyor. Çünkü gül reft, bu gülistan dergüzeşt, neşinevi ziyan bez, zibülbül sergüzeşt. Gül gitti, gül mevsimi de uçup gitti. Artık bülhane sadasını duyamaz. Biliyorsunuz bülbüller daha çok bahar mevsiminde, Mayıs aylarında güllerin açtığı zaman güle olan aşkından ve niyazından zari zari ağlar, feryat eder, figan eder ve güzel güzel öterler. Gül mevsimi geçince, dut yemiş bülbül derler ya, dutlar çıkınca bülbüller susarlar ve sükuta geçerler. Niye? Çünkü bülbülü öttüren, şakıtan gülün güzelliğidir. Hatta derler ki edibane bir ifadeyle, bülbülün gülün karşısında böyle feryadu figan ederek şakıması, ötmesi güle de öylesine tesir eder ki o gecenin serinliğinde gülün üzerinde gördüğümüz şebnem aslında gülün bülbüle mukabelesi, yani onun gözünün yaşıdır. Yani gül de bülbüle cevap veriyor. Sen bana aşkını ilan ediyorsun, bana olan sevgini ifade ediyorsun ve güzel güzel şakıyıp benim için nameler söylüyorsun. Ben de sana mukabele ediyorum. İşte benim de gözyaşım şebnemimdir. Bendeki o nemdir, gece rutubetidir. O da benim gözyaşımdır diyor derler şairler güle, bülbülün cevabı olarak. Ve hakikaten gül mevsiminde bülbüllerin sesleri her taraftan duyulur. Çünkü onları konuşturan güldür. Ama gül mevsimi geçtikten sonra bülbüller susar. Burada Mevlana aslında bir bakıma şunu söylüyor. Onun asıl konuşmasını, bülbül gibi şakımasını sağlayan, gönlündeki volkanı tutuşturan Şems-i Tebrizi'ydi. En büyük mürşidi, dostu ve hamdım, piştim ve yandım dediği onu tanıdıktan sonra insan Şems-i Tebrizi'ydi. Onun ölümüyle gül mevsiminin geçtikten sonra bülbüllerin susması gibi kendisinin çok hikmetli şeyler söyleyemeyeceğini, susmak zorunda kaldığını bir bakıma ifade etmek istiyor Hazreti Mevlana bu beyitle. Buna işaret ediyor. Figan-ı nalişinle sen sarardın, goncalar sarardı. Ne aşıksın ki olmuş gül dahi nalanın bülbül. Yani gül bile senin aşkından ağlıyor, gözyaşı döküyor. Dolayısıyla bülbül susup güller de solunca artık öyle bir ortam meydana gelir ki lafızlardan çok remizler, semboller ve şifrelerle arifan konuşmaya başlar. Kur'an-ı Kerim'de de Zekeriya aleyhisselam adı geçen peygamberlerden, Yahya aleyhisselamın babası, bu manada Ali İmran suresinde kendisinden bahsediliyor ve işaretle, remzle konuşması anlatılıyor. Zekeriya aleyhisselam Allah Teala Hazretlerine ilerlemiş yaşında elini açıp ondan salih bir nesil, ve güzel bir evlat lütfetmesini, hayırlı bir evlat lütfetmesini istiyor. Ve Cenab-ı Hakk'a sen dualar istiyorsun, bana hayırlı bir nesil lütfeyle diyor. Ve melekler o mabette oturmuş dururken geliyorlar ve ona Allah sana kendisi tarafından gelen kelimeyi tasdik eden, efendi ve salihlerden bir peygamber olmak üzere Yahya'yı müjdeliyor diyorlar. Zekeriya da artık yaşının çok ilerlediğini ve bu ihtiyarlık gelip çattığı halde, karım da kısır olduğu halde bu nasıl olacak diye tereddüt ediyor ve Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. Ve Cenab-ı Hakk'a kale Rabbi cealli ayeten, ya Rabbi eğer bana böyle bir lütufta bulunacaksan bunun deliği nedir? Bana göster ya Rabbi. Madem sen beni bir evlatla müjdeliyorsun, bunun alameti ne olacak bu mucizenin veya bu ikramının? Kale, Allah Teala buyuruyor ki ayetuke ellâ tükellimen nâse selâseti eyyem. 3 gün süreyle sen insanlarla konuşacaksın ama ancak illa ramze, işaretlerle konuşabileceksin. Yani konuşma meleken alacak, insanlara el işaretleriyle, beden diliyle, kaşınla, gözünle konuşacaksın. Başkasına muktedir olamayacaksın ve senin insanlarla anlaşman böyle olacak. Bu da senin böyle bir evlatla müjdelendiğinin ve bunun doğru olduğunun alameti ve işaretidir. Ve sen bu nimet karşısında وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, Rabbini çokça an ve سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ, sabah ve akşamda Allah'ı tesbih et buyuruyor. Bu ayette Zekeriya Aleyhisselam'ın remzle, sembolle, işaretlerle konuşmasını Kur'an-ı Kerim kendisine verilecek bir mucize olarak ifade buyuruyor. Bizim tasavvuf geleneğimizde de ehlullahın bazı hikmetli şeyleri sembollerle, remzlerle, işaretlerle konuşması da bu manada bir gelenektir. Hatta bu yüzden el-arifu yekfihil işara, arife işaret kafidir. O leb demeden leblebi anlayacak özelliktedir. Uzun laf ona gerekmez. Çünkü lafın uzunu ahmağa söylenir. Arif insan, zeki insan, fetanetli insan sizin işaretinizden de anlar. Hazreti Mevlana böyle kısa sözleriyle de hikmetlerini söylemeye devam ediyor. Ama bir taraftan da hicran var içerisinde. Çünkü gül reft bu gülistan harap, bu gül ezki cuyem ez gülab. Gül bitip gül bahçesi harap olunca gül kokusunu kimden arayıp soralım? Gülaptan. Gülap ne? Gül suyu. Yani gül bitince geriye gül suları kalır. Onlarla insanlar avunur. Gül bitti. Yani Şems gitti. Hüsamettin de bizim için gül suyu mesabesindedir demek istiyor. Ve Hüsamettin'e malum Mesnevisini yazdırıyor. Ve yine Mesnevisinin bir yerinde Hazreti Mevlana Hüsamettin diyor, ben bu söylediklerimi senin fehm ve idrakine göre söylüyorum. Ama lafı doğru anlayan insanın hasretiyle de gidiyorum. Sana göre söylüyorum ama lafı doğru anlayan insanın hasretiyle gidiyorum. Yani söylemek istediklerimi yine tam olarak söyleyemiyorum. İçimdeki volkanı dışa taşıyamıyorum. İçimdeki bilgilerin tamamını aktaramıyorum. Senin fehmine göre, senin idrakına göre söylüyorum. Çünkü hakikaten idrak seviyesi yüksek olan insanlar işaretleri de anlarlar, hikmetleri de kavrarlar. Mesela Veda Haccı'nda biliyorsunuz 125 bin sahabi, büyük bir coşku, Hazreti Peygamber çok coşkulu, ashab coşkulu, heyecan dorukta, Cebel Rahmet'e Efendimiz veda hutbesi okuyor. İnsanlara 23 yıllık serüvenini anlatıyor. Yaptığı tevhid mücadelesinden bahsediyor ve gelinen noktayı anlatıyor ve orada söyledikleri bir manada 23 yılın özeti ve ashabına burada bulunanlar söyledikleri burada bulunmayanlara ulaştırsınlar diye bir görev veriyor ve en sonunda da Ela hel bellautu, tebliğ vazifemi tam olarak yapabildiğim bir ashabına soruyor, onlardan şahitlik almak için. Onlar da bela ya Resulallah, evet sen tebliğ görevini hakkıyla ifa ettin, Allahümme feşhed diyor. Yani heyecan dorukta, herkes çok heyecanlı ve bu arada bir ayet-i kerime nazil oluyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radîtu lekumul islâme dîne. Bugün diyor Allah Teala Hazretleri, dininizi ikmal ettim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Adeta heyecan bu ayetle taçlanıyor. Yani dinin kemale erdiği, dine ait ahkamın tamamlandığı ve bu tabii heyecanı daha da artırıyor. Herkes sevinçten kucaklaşıyor, birbiriyle sarılıyor. Sadece birisi ağlıyor. Kim o? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Sahabiler soruyorlar, ya Ebubekir sen niye ağlıyorsun? Herkesin heyecanlandığı, sevindiği, sevinçten birbiriyle kaynaştığı bu demde sen niye ağlıyorsun denilince, ben diyor, elbette sizler gibi dinin tamamlanmış olmasına, ahkamın kemale ermiş olmasına, İslam'ın bize din olarak seçilmesine elbette ben de seviniyorum. Ama benim içimi burkan bir şey var. O da her kemalin bir zevali vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görevini kemaliyle tamamladığı için zeval vakti gelmiştir. Onun aramızdan ayrılma zamanı geldiği için ben ağlıyorum. Hiçbirinin aklına gelmeyen şey Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimizin hatırına geliyor. İşte irfan bu, marifet bu, incelik bu. Ben ona üzülüyorum diyor. Başkalarının fark edemediği, başkalarının fehmedemediği şeyi o firasetiyle ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde yetişmiş olmanın kemaliyle fark ediyor ve ben bundan dolayı ağlıyorum diyor Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Demek ki bu yapı farkı, kabiliyet farkı, istidat farkı ve Hazreti Ebubekir'de böyle tecelli ediyor. Ama aynı Ömer, onun yanındaki Ömer, Cenab-ı Peygamber'in hakkında benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı o Ömer olurdu dediği ve yine her ümmetin muhaddesleri vardır. Benim ümmetimin muhaddeslerinden birisi de Ömer İbni Hattab'dır dediği Ömer de var onun yanında yalnız. Muhaddes ne demek? Muhaddes ilhama mazhar insan demek. Kendisine gizli bilgi verilen insan demek. Buhari hadisi bu. Muhaddes. Kendisiyle konuşulan, kendisine ilham verilen demek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın talepleri istikametinde nazil olan ayetlerden sonra söylüyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh içkinin yasaklanması için ısrarla talepte bulunuyor. Ne zaman yasaklanacak ya Resulallah bu diyor. Safa safa içki yasaklanıyor. Kadın erkek ihtilatının bir takım mahzurlarının olduğunu görerek kadın erkek ihtilatı ve tesettürle ilgili ayet nazil olması konusunda taleplerde bulunuyor. Onun talebi istikametinde ayet nazil oluyor. Efendim esirlerle ilgili meselede Hazreti Ömer'in görüşü istikametinde ayet nazil oluyor. Onun üzerine Cenab-ı Peygamber Hazreti Ömer için benim ümmetimin muhaddeslerinden birisi, yani gizli bilgiye mazhar kullardan birisi Ömer İbni Hattab'tır diyor. Ama öbür taraftan da Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inen El yevme ekmeltu lekum ayetini Hazreti Ebubekir fark ediyor. Yani her birinin ayrı güzelliği, ayrı özelliği var. Hepsini ayrı ayrı görmek ve hepsinden ayrı ayrı istifade etmek gerekiyor. Evet, Mevlana bu beytiyle de demek istiyor ki bülbül gibi aşikana sözler söyleyen arif, güzel ahlakları ve üstün zekaları ile gül gibi kokular saçan kimselerden uzak olunca artık sırlardan dem vurmaz, aşikane sözler söylemez olur. Çünkü ayrılık derdi düşmüştür. Bu yüzden de aşık susar. Yani gül soldu, gülistan bitti. Artık bize bu vaatte çok fazla şeyler söylemek düşmüyor manasında bunu ifade ediyor Hazreti Mevlana. Cenab-ı Hak cümlemize inşallah ehli irfandan olmayı, ehli imandan olmayı nasip ve müyesser etsin. Kur'an'ın, sünnetin ruhundan irfan ile istifade etmeyi nasip etsin. Ehlullah'ın yazdığı kitaplardan da, onların irfanından da istifade ve istifazayı nasip ve müyesser etsin. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine nail ve mazhar eylesin.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetlerini dinlediniz.